Ayrım 24. O Muhteşem Hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 358. Otelin kapısında vedalaşırken, "Biraz dinlenin," dedi. "Bu arada ben de devresin kayıtlarını Türkçeleştirmeye çalışırım. Eğer isterseniz akşamüstü birkaç kitap da getiririm. Daha önce de söylemiştim ya, Türkiye'de resmi görüş dışında kaynak bulmak zordur. Konuya ilişkin kitaplar, makaleler, derlemeler yeni yayımlanmaya başlandı. Üstelik çoğu tek taraflı. Birkaç yıl önce çıkan Dersim Ağıtları var mesela. Sanırım görmemişsinizdir. Yurt dışındaki yayınlar gerçeğe daha yakın, daha objektif. Benim de bir makalem var. Resmi raporları tarayarak yazmıştım. İşinize yararsa getiririm." "Memnun olurum. Dersim dersinin siyasi bölümünden bütünlemeye kaldığıma göre biraz çalışmam gerekecek." Otele girdiğimde resepsiyondaki genç, "Size bir not bırakıldı," diyerek küçük bir kağıt parçası uzattı. Buralarda tek tanıdığım kişi Cansa. Onunla da beraberdim zaten. Başka kim not bırakabilir bana? İkiye katlanmış kağıdı açtım. "Sayın Arya Hanım, nefeslerimizi, deyişlerimizi, sazlarımızı derliyormuşsun. Ben de meraklıyım, haddim olmadan yıllardır bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dersim'in yerlisiyim, buraları bilirim. Belki yardımım olur, isterseniz beni arayın. Bir ad ve bir telefon numarası." Küçük yerlerde yabancı hemen takibe alınır, haberler çabuk yayılır. Kim kime söylemiş, kim kimden duymuş, hayret. Biri izimi bulmuş işte. Akşamüstü otele geldiğinde elinde kitaplarla dolu bir torba vardı. "İşinize yarayacağınızı tahmin ediyorum ama gece uykudan önce okumayın ki karabasan görmeyin. Sizi önceki gece buradaki ilk gecenizde yalnız bıraktığım için kusura bakmayın. Oğlumu ninesine götürmeye söz vermiştim." "Bir oğlunuz var demek. Hiç söylemediniz." "E sormadınız ki." İkimiz de güldük. "Oğlum 14 yaşında. 12 yaşında da bir kızım var. İkisi de Fransa'da annelerinin yanındalar. Ara tatillerde yaz tatilinde gelirler. İnanmayacaksınız ama buraları seviyorlar. Lyon'da yetişmiş çocuklar Dersim'i yadırgamıyorlar. Üstelik oğlan dilimizi bayağı anlıyor, biraz konuşuyor da. Annemle birlikte olmayı seviyor." "Ne güzel," dedim. "Çocuklarının kendi kültüründen, değerlerinden kopmaması insanın hoşuna gider." Karısını sormadım, besbelli ayrıydılar. İlk tanıştığımızda bir süre Fransa'da kaldığını söylemişti. O zaman evlenmiş olmalıydı. Merakımı içime gömdüm şimdilik. Şehrimiz beton yığını oldu ama yine de ırmak kenarında güzel yerlerimiz var. Sizi Mavi Köprünün altındaki kır gazinosuna götüreyim. Gazino dediysem suyun hemen kenarında birkaç masa. Kırmızı benekli alabalıkla bir kadeh içki içmek de mümkün. Henüz mevsim tam açılmadı. Kalabalık olmaz. Rahat konuşabiliriz. Harçik'le Munzur'un kavuştuğu nokta biraz ötemizde diye anlatıyor yol boyu. Şu baraj projeleri çok can sıkıcı. Eğer engellenemezse bu cennet yerler yapay su birikintileriyle dolacak. Bağlar bahçeler kuruyacak. Asi Munzur insanların emrinde uysal derecik olacak. Düşünün, güzelim Munzur'a, özgür Munzur'a kelepçe takılacak. Hem de duyduğumuza göre 8 yerinden. Şimdilik bir tek uzun çayır inşaatı devam ediyor ama eli kulağındadır ötekilerinde. Barajların durdurulması, doğanın korunması için bir festival düzenleniyor galiba burada. Üniversiteden bazı arkadaşlar geçen yıl gelmişlerdi. Ben de onlardan duymuştum. Evet, 3-5 yıldır öyle bir festival var. Bu yıl da yapılacak. Sanırım bu yıl daha kapsamlı olacak. Yine de güç bu işler. Her grup, her siyaset kendi güç alanına çevirmek istiyor festivali. Hazırlık komitesinde herkes bir başka hava çalıyor. Hele de şiddet olayları, operasyonlar sürdükçe. Siz ilgilenmiyor musunuz Cansa? İlk başladığımızda işin içindeydim. Sonra araçlar amaçlara karışınca, örgütler, siyasetler üstünlük yarışına girince çekildim komiteden. Şimdi yardımımı isterlerse esirgemiyorum. Sanatçıların, yazarların çağrılması, lojistik destek gibi. Arabadan inince biraz yürüyoruz. "Şelaleyi görün," diyor. Görmekle yetinmeyip ıslanmamayı başararak altından bile geçiyoruz. Hele de yeşilin ve ırmağın coştuğu bu mevsimde manzara etkileyici. Herkes memleketinin övülmesinden hoşlanır. Cansa'yı memnun etme fırsatını kaçırmıyorum. Gerçekten çok güzel, insanın içi yıkanıyor sanki diyorum. Bir an için gerçekten de ırmağın sularında yıkanıp arınmış hissediyorum kendimi. Eğer üşümezseniz dışarıda oturabiliriz. Şimdi hava ılık ama gece birden serinler. Mutlaka dışarıda oturalım. Bu havayı da, bu manzarayı da kaçırmak istemiyorum. Besbelli, her zaman geldiği bir yer burası, evindeymiş gibi rahat davranıyor. Bizi görür görmez koşturmaya başlayan delikanlıya zazaca bir şeyler söylüyor, sonra Türkçe tekrar ediyor. "Taze alabalık var mı? Yeşillikler taze mi? Hamur açtırabilir mi hemen?" Bana sadece ne içeceğimi soruyor. Su, kola, rakı, bira. "Bira," diyorum. Anadolu şehirlerinde, hele de doğuda, güneydoğuda artık içkili yer bulmanın, hele de böyle kadınla erkekle açıkta içmenin pek doğal karşılanmadığını söylüyorum. Burası Anadolu değil ki dersim, diyor ciddi ciddi. O gece ilk gecemizdi. Sizden sene geçtiğimiz, özelimizi konuştuğumuz, sözcüğümüzü özgürleştirdiğimiz, birbirimiz hakkında bildiklerimizi harmanlayıp bilmediklerimizi öğrenmeye çalıştığımız, birbirimizden çok kendimizi tartıp sınadığımız, birbirimizin duygularından önce kendi duygularımızı anlamaya çalıştığımız ilk gecemiz. Uzun bir gece oldu. Yandaki masalar birkaç kez doldu, boşaldı. Gelenlerin çoğu onu tanıyordu. Bir selam, bir merhaba, bazen benim tanıştırılmam. Hoş gelmişsin hoca hanım, beğenmişsindir memleketimizi. Bizi tanıtın batıya, sadece terör yok burada, mum söndü ayinleri de yapmıyoruz. Sitemkar gülüşmeler, yarı şaka yarı ciddi, pirim, mürşidim, rayber hitapları, birkaç dakikadan fazla uzamayan saygılı bir merhaba. Akşam indikçe serinleyen hava, son ışık yansımalarının önce sulardan çekilip sonra karşı tepelerde kayboluşu, kararan dağlar, kararan gökyüzü, biraz ötede şehrin solgun ışıkları, ırmağın bu ışıkları izleyerek akışı. Ürperiyorum. Üşüdün, diyor sonra, üşüdünüz, diye düzeltiyor. Biraz önce annelerimizi, çocuklarımızı konuşurken bu akşam ilk sen diyen ben olmuştum. Annesinin 38'de sürgün yollarında, yük katarında doğduğunu, anneannesinin baba tarafından tek bir erkeğin sağ kalmadığını, bütün sülalenin, çoluk çocuk, bütün köyün Halvori'de katledildiğini, zorunlu iskanla gönderildikleri bir Batı Anadolu köyünde ninesinin sütü kesilince kimse süt analığını kabul etmediğinden bebeğin keçi sütüyle büyütüldüğünü anlatıyordu. Annem orada yetişmiş, ilkokulu orada okumuş, af çıkıp da memlekete döndüklerinde birkaç cümleden başka bir şey Zazaca bilmiyormuş, dediğinde, senin ana dilin Türkçe o zaman Cansa, demiştim. Bak, bunu düşünmemiştim işte. Ama ben doğduğumda annem artık Kırmançgi'den başka dil konuşmuyordu. Bir çeşit tepki ya da direniş. Belki de biz kendi dilimizi unutmayalım diye böyle yaptı. Halvori, diye tekrarlıyorum. Dün geçmemiş miydik oradan? Evet, dün yanından geçtiğimiz, durup seyrine doyamadığınız Halvori gözelerinin oralarda. Otele gidince getirdiğim kitaplara bakın. Birinde bir fotoğraf göreceksiniz. Arkasında Temmuz 1938'de Halvori köyünden ölüme götürülen köylü kafilesi diye yazar. Göreceksiniz, sadece erkekleri değil, kucağında kardeşini taşıyan küçücük kızları, annelerinin kucağında minicik bebeleri göreceksiniz. Ninem Halvori'ye gelin gitmiş. Kırım günü Civrak'ta baba evindeymiş doğumu yakın olduğu için. Öylece kurtulmuş, kendi ailesiyle sürgüne gönderilmiş. Dur bir dakika Cansa, dur, bu anlattıkların çok ağır. Ben... O fotoğrafa iyi bakın, binlercesinden biri o. Yavaş yavaş dolaşıma girmeye, kitaplara konmaya başladı bu fotoğraflar. Ağır mı dediniz? Ama buralarda hiçbir şey görmediniz ki daha. Susuyorum, ürperiyorum. Üşüdün, diyor. Evet, ürperiyorum ama havanın serinlemesinden değil. Yerinden kalkıyor, arkama dolanıp omuzlarına atmış olduğu ceketini sırtıma koyuyor. Ellerini saçlarımda, boynumda hissediyorum, yine ürperiyorum. Bizi birbirimize ölümler, zulümler mi yaklaştıracak? Başkalarının acıları mı birleştirecek? Yeniden yerine oturduğunda bir an ikimiz de gözlerimizi tabaklarımıza indiriyoruz. Benekli alabalıklar, o beneklerin ırmaklardan akan kanın izleri olduğuna inanır, dersim halkı demiştin bir gün. Dağların otlarından karılmış salata kalıntıları, konuşmaktan yemeğe sıra kalmamış peynir, ekmek dolması, zerefet, yoksa babiko muydu? Sofranın üstünde duruyor. Artık suyun kenarında sadece biz varız. Hizmet etmeye çalışan gence bir şeyler söylüyorsun, elini göğsüne koyup gidiyor. Saza eşlik eden bir ses yükseliyor içerden. Sözlerini anlamasam da ağıt olduğunu hemen anlıyorum. Fırat Munzur kayıtları arasında da benzerleri vardı. Ama bu gece Munzur boyunda, bu küçük kır kahvesinde, Cansa'nın varlığında ağıt Dersim'in feryadı olmaktan çıkıp benim kederim oluyor. Kaynağı ırmaklar, doruğu dağlar, müziği ağıt olan bir aşk böyle yaşanır, diyeceksin sonraki günlerde. Ve böyle sonuçlanırı ilerideki günlerde ben ekleyeceğim. O gece masum şaşkınlığımızla baş başayız. Adım atmaktan ikimiz de korkarak sonu bilinmeyen maceranın eşiğinde duruyoruz. Ağıtlar yetişiyor imdadımıza. Derleme çalışmasına hazırlık için bunca kayıt, müzik, kaset, CD toplamışken, daha 1992'de çıkmış Dersim ağıtları derlemesinden, o yılların başka derlemelerinden, 2000'lerin başındaki çalışmalardan nasıl haberdar olmadığıma şaşıyorsun. Ağıtlar ilgi alanıma girmiyordu. Derlemeyi dinsel musiki çerçevesinde yapmayı amaçlamıştım. Semahlar, nefesler falan diye savunuyorum kendimi. Kızılbaş geleneğinde müzik inançtan, inanç müzikten bağımsız gelişmez. Efsaneye göre Tanrı insanı yaratırken sırrı da beraberinde üflemiş. İnsan Tanrı'nın sırrını taşıyamadığı için ondan alınmış, temburun tellerine üflenmiş. Tembur, yani saz, çalınıp zikredilirken insan yitirdiği sırrın bir bölümüne erermiş. Aradığı manayı sezip kendini tamamlarmış. Müzikle, sesle dini inancın böylesine iç içe geçtiği, ayrılmaz olduğu başka bir inanç sistemi var mıdır bilmiyorum. Araştırmanın ağırlığını dini musikiye vermek niyetindeydim, birden ninnileri düşünmüştüm. Şimdi inancı tam kavramadan, o ruh halini yaşamadan semahların, yakarışların özüne varamayacağımı düşünmeye başladım. Kuru kayıtlarla yetinmek de istemiyorum, ne yapmam gerektiğini pek bilemiyorum doğrusu. Ağıtlar ise bambaşka bir alan. Ağıtlara yönelecek olursam işin içinden hiç çıkamam, büsbütün kaybolurum diye korkuyorum. Araştırmadan, işten, genel konulardan konuştukça ikimiz de sakinleşiyoruz. Kabaran heyecanımızın, şaşkın ve ürkek duygularımızın çevresinde dolanıyoruz. Söylenmesi gereken esas sözden böylece kaçınıyoruz. Otele bırakılan not geliyor aklıma. Küçük pusula hala pantolonumun cebinde duruyor. Bugün biz yokken biri otele bir not bırakmış benim için. Kimmiş? Notun altındaki adı da telefon numarası da unutmuşum çoktan. Kağıdı cebimden çıkarıp Cansa'ya uzatıyorum. Ne dersin? Ne tilkidir bu adam diyor. Nasıl da hemen koku almış. Bizim buralarda kuşların kanatlarıyla haber taşıdığına inanacağım geliyor. Tanıyor musun? Evet tabii. Buralara gelen gazetecileri, araştırmacıları, derlemecileri hiç kaçırmaz. Nereden edinmiş bilemem ama birinin fotoğraf arşivini ele geçirmiş, tümünü kopyalamış. Fotoğrafların, belgelerin orijinalleri değil elindekiler. Yine de para kazanıyor bu işten. Yalan yanlış kayıtlar da yapmış eskilerin ağzından. Bence hiçbiri güvenilir değil. İşin ticaretini yapıyor. Dersin ticareti mi yani? Daha beteri. 38 kırımı ticareti. 38'de bunun soyu sopu devletin yanındaydı. Çoğu milise yazılmıştı. Kendileri de Kırım'dan kurtulamadılar sonunda ya. Bu da ayrı bir hikaye. Elindeki fotoğrafların, belgelerin, haritaların askerlerden, komutanlardan alındığı söylenir. Ne yapmalıyım o zaman? Gayet tabii elinde ne olduğuna bakmalısın. Senin konun değil tam ama bu tilki neyin peşinde olduğunu çoktan öğrenmiş. Birkaç parça seçmiştir senin için. Beraber gidelim adama. Hayır. Bir kere sen gitmeyeceksin. O sana, otele gelecek. İkincisi, sülalelerimizin Adem'den beri araları yoktur. Halvori'de birbirlerine bağlanıp ölüme götürülenlerin yanında askerlerle birlikte yürümüştür babası, ağası. Babaların günahı çocuklara yüklenemez tabii ki. Sonraki yıllarda 38 milislerinin çocuklarının, torunlarının çoğu devrimci oldu. Biraz da bilinçaltlarında geçmişin yükünü omuzlarından atmak vardı belki. Ama bu adam 70'lerde Ali Haydar'ın, Kaypak Kaya'nın yakalanıp öldürülmelerinde parmağı olan muhbirlerdendir. 80'lerde de boş durmadı. Şimdi bile boş durduğunu sanmam. O zaman adamı hiç aramayayım, işe hiç bulaştırmayayım. Elinde işe yarar bir malzeme varsa yararlanmalısın. Sen benim öfkeli konuşmama bakma. Geçmiş sadece geçmiş değildir diyen her kimse pek doğru söylemiş. Hele de Dersim'de geçmiş içimizi kemirmeyi hep sürdürür. Kimileri unutmayı yeğler, unutarak aşar travmayı. Kimileri de benim gibi hatırlayarak, hatırlatarak, yüzleşene kadar affetmeyerek. Sustuk. Çünkü böyle konuşmak istemiyorduk. Sustuk. Çünkü kendi sözlerimizden ürküyorduk. Çünkü içimiz titreyerek beklediğimiz anı geciktirmek istiyorduk. Çocukken çok sevdiğim, etkilendiğim kitapların son sayfalarını okumayı hep ertelerdim. Bitmesin, son gelmesin isterdim. Büyünün bozulmasından korkardım. Yine korkuyordum. Tehlikesiz sularda yüzmek için başka bir konuya atlamaya, benim büyük babam da buralarda askeri görevle bulunmuş bildiğim kadarıyla, hatta madalyası bile var demeye hazırlanırken, düzgün babamı, Munzur babamı, Hızır mı bilmem imdadıma yetişti. Bize hizmet eden genç çocuk biraz tedirgin Cansa'nın yanına gelip alçak sesle bir şey söyledi. Kalkmamız iyi olacak dedi Cansa. Ortalık biraz karışacağı benziyor. Yolda yine mayın patlamış. Merkezde operasyon düzenlenecekmiş. Ayak altında dolaşmamak gerek. Sırtımda onun ceketi, onun kokusu vardı. Vermek istedim almadı. Hayır kalsın. Böyle ikimiz de daha iyiyiz dedi. Cipe doğru yürürken hafifçe kolumu tuttu. Eli titriyor gibi geldi ama belki de titreyen bendim. Hep böyle midir buralar, böyle gergin, huzursuz, tetik üstünde? En kötü günlerde değiliz. Sizin oralarda da trafik kazaları olmuyor mu sürekli? Yine de trafiğe çıkıyorsunuz, otomobile, otobüse biniyorsunuz. Aldırmazlığı, kanıksamışlığı içimi rahatlattı biraz. Otelin kapısına geldiğimizde benimle birlikte indi. Ceketini verdim, iyi geceler diledim. Anahtarımı alıp odama çıkarken otelin gece görevlisinden başka bir anahtar aldığını fark ettim. Gece otelde mi kalacaktı? Bir şeyler oluyor da beni telaşlandırmamak için söylemiyor olabilir miydi? Yoksa? Yok canım. Şeytana uymak üzeresin Arya. Hatta uydun bile, en azından ruhunda ve kafanda. Düzgün babaya çıkıyoruz. Dağların, dorukların efsaneleri vardır diyorsun. Dağlar yüceliğin temsilcisidir. Güneş hangi doruktan doğuyorsa orası kutsanır. Çünkü güneş mübarek olandır. Verdiğim metinlerden birinde Düzgün Baba efsanesi çok güzel, çok yerel anlatılır. Düzgün henüz bir nevcivandır. Bıyıkları yeni terlemiş toy bir genç. Belki 13-14 yaşında. Seymamudo Kal, yani Büyük Kureş'in oğludur. Asıl adı da Sahayder. Dersim dağlarında bir çobandır. Keçileri vardır. Dağ doruklarını ve en ulaşılmaz sarp yamaçları mekan tutmuş dağ keçileri, geyikler onun sürüleridir. Düzgünün bir mekanı vardır, yüce bir dağ. Her sabah gri serçelerin çığlık çığlığa ötüşüp uçuşarak haber verdikleri şafakla beraber ilk ışık hüzmesi bu dağın yüceliklerini aydınlatır ve binler kapısı güneş buradan doğar. Düzgün kemere bumbarekidir. Bumbarek, mübarek güneşin sıfatıdır. Ve düzgün onun taşı doruğudur. Düzgünün kartalı vardır, her sabah güneşle birlikte yükselen, her akşam güneşle birlikte dağ doruklarında kaybolan bir kartal. Düzgünün bir atı vardır, küçük doru bir tay. Bir çırpıda dorukları aşan doru bir tay. Kurtları vardır düzgünün, bazen keçilerine emanet ettiği, süt gibi bembeyaz kurtlar. Uzaklardan haber getiren, gurbetlerde düzgünün hükmünü uygulayan pusuları korkunç kurtlar. Dağların en yücelerini kaplayan, dorukları aşıp ötelerde kaybolan beyaz bulutlar onlara işarettir. Düzgünün bir asası vardır, bazen yılan donunda, bazen güvercin donunda görünüp kaybolan, tıpkı Musa'nın asası gibi kerametlerle dolu bir evliya. Düzgün sultandır. Dersim'in 366 evliyasının kumandanıdır. Her perşembeyi cumaya bağlayan gece, Dersim'in 366 evliyası, Düzgün Dağı'nda, Kırklar mekanında, Kırklar cemi yaparlar. Topları vardır düzgünün. Öfkelenir ve cezalandırır. Onun attığı toplara çok insan şahittir. Zulüm kaleleri onun attığı toplarla yerle bir olmuştur. O aynı zamanda murat vericidir. Dilekleri kabul eder, yerine getirir. Bu açıdan Sahaydar, Şah Haydar adı da çok şey söyler. O bir şahtır. Görenler, uyaranlar şahıdır. Çevere Hazaru, sayfa 26-28'den derlenmiştir. Düzgün Tora Vejiya Cevere Hazaru. Talibune Zozo Virra Meke. Ne demek? Düzgün. Senden çıktı binler kapısı. Taliplerini unutma demek. Babamın bir odacısı vardı ben küçükken. Adı Düzgün'dü. Tuncelliydi galiba. Dersimlilerin yarısının ya adı ya soyadı Düzgün'dür. Düzgün Baba yüzünden mi? Evet, en kutsal ziyaretgahtır. Hem de kutsal kişilerin, evliyaların en büyüğüdür. Bir de tabii Türkçe'ye uygun gösteren bir sözcük olduğundan, yasaklı ad sayılmadığından. Aslını ararsan düzgün adı, Zazaca sarp, keskin anlamına gelen düz kökünden türemiştir büyük olasılıkla. Zamanla Türkçenin de bastırmasıyla düzgüne dönüşmüş. Dil meseleleri de epeyce karışıktır buralarda. Zazaların ayrı bir halk topluluğu olduğunu kabul etmeyenler, hepimizi Kürt potasında eritmeye çalışanlar, Zazaca Kürtçenin bir diyalektidir derler ki yanlıştır. Kimi dil uzmanları Farisi kökenlere götürür, kimileri Orta Asya'da arar dilin köklerini. Konuştuğumuz dilin adını bile Kuzey Dersim'de farklı, Güney'de farklı söylerler. Kırmançki, Dimilli, Zazaki. Bu konuya şimdilik hiç girmeyelim. Ben Türkçe konuşurken Zazaca demeyi yeğlerim. Ne çok girilmemesi gereken konu var burada. Girince çıkması zor konular da ondan. Sarp kayalıklara tırmanan yol, Düzgün Baba'ya kurban kesmeye, adak adamaya, dilek dilemeye gelenlerle dolu. En çok kadınlar gelir diyorsun. Çocuğu olmayanlar ya da erkek çocuk isteyenler. Artık biraz da turistik oldu bu iş. Düzgün Baba turları düzenlemeye başlanmış. Baharda, hele de yaz aylarında böyledir. Kışın Gaan'da kara tipiye soğuğa aldırmadan gerçek talipler, inananlar gelir. Gaan'da nedir? Ne karışık kültürünüz, geleneğiniz var. Öğrene öğrene bitmiyor. Karışık denmez ona, zengin denir hoca hanım. Derdim ya, sen daha Dersim'de bir şey görmedin. Gaan, Hızır ve Nevroz'la birlikte en önemli üç kutsal günden biridir. Daha doğrusu Alevi ibadet takviminin üç önemli evresi. Gaan, 21-24 Aralık arasında çok renkli ritüellerle, sembolik oyunlarla kutlanır. Şimdilerde kutsal mekanlara, ululara, evliyalara sunaklar getirildiği, dualar okunduğu tek bir güne indirgendi çoğu yerde. Kimileri Gaan'ı Ermenilerle ilişkilendirir. Ermenilerin de bu toprakların en eski halklarından olduğu düşünülürse, inançlar gibi kutsal günlerin de birbirine karışmış olması pek doğal değil mi? Çok daha eskilere dayanan, güneş merkezli bir zaman döngüsünün duraklarından biri. Buralardaki bütün halkların ortak inanç mirası olduğu görüşü daha tutarlı geliyor bana. Dersim inancı bu yoruma daha uygundur. Eskiden kış kıyamet demeden hamurlu çörekler, pideler yapılıp üstlerine mum dikilip karların arasından yuvarlana yuvarlana tepelere, doruklara tırmanılırmış armağanları ziyaretgahlara sunmak için. Şimdi epeyce tavsadı bu iş. Yaşlılar, bir de inadına zazalar sürdürmeye çalışıyorlar geleneği. İnadına zazalar da kimler? Benim uydurduğum bir terim. Aslında inanç sahibi olmayan, kızılbaşlığın düsturlarına, ritüellerine, ibadetlerine aldırmayan, Aleviliği yaşamayan ama asimilasyona, devletin baskısına, soykırıma tepkiyle pirlerden, mürşitlerden, babalarından, dedelerinden daha koyu dindar olan genç kuşaklar. Onları anlamak mümkün. Benzerlerini, kültürlerini yok edilmeye çalışılan, asimilasyona uğratılmış başka gruplarda da görmüştüm. Tepkisel bir duruş onlarınki. Kimliklerini ve varlıklarını korumaya, pekiştirmeye yönelik bir duygu. İnadına zaza, inadına kızılbaş terimleri yerine oturuyor. Bu sabah seni beklerken resepsiyondaki çocukla gevezelik ediyordum. Nazımiye tarafına, düzgün babaya gideceğimi söyledim. Ne yaptı biliyor musun? Sağ elini göğsünden başlayıp alnına kadar saygıyla götürdü. Nuru üzerimizde olsun gibi bir şey söyledi. O da mı inadına zaza? Hayır, o otantik. Onunki inattan değil, yürekten. Sorsan, anam, ninem, düzgün babaya kuldurlar. Benimki onlara saygıdan der. Devrimciyiz ya, devrimcilikle bağdaşmaz inanç sanır. Kendine bile itiraf edemediğini sana ayan etmekten arlanır. Ama aslında inanır. Ya sen Cansa? İsterdim ama beceremedim. Doğru zamanda doğru yerde değildim belki de. Bir de dedemi hatırlıyorum, annemin babasını. Kim bilir 80 yaşında mıydı, 100 yaşında mıydı öldüğünde? 38'i yaşamıştı. Öldü diye bırakıldığı ateşe verilen tarlada çevresini alevler kuşatınca cehenneme düştüğünü sanmış, aklını yitirmiş, yetmemiş o yarım akıllı haliyle bir de sürgün. Deli devres derlerdi. Sabahtan akşama Dersim'in bütün kutsallarına küfrederdi. Kabilesini kurtarmayan, taliplerini zalimlere kırdırtan düzgün babadan başlar, Kureyş'e kadar uzanırdı laneti, küfürleri. Anamlar, ninemler biz ne yaptık da bunları reva gördün diye dövünüp yakarırlardı. Onlar, aşiretler birbirine düştü, insan insanın iblisi oldu, seni unuttuk, uluları incittik, affet bizi ya düzgün diye suçu kendilerinde ararlarken, yücelerden medet umarlarken, deli devres basardı küfrü bedduayı. Ne de olsa onun torunuyum ben. Düzgün babaya dilek dilemek istediğimi söyledim. Nasıl seslenir ona diye sordum. Nasıl istersen, içinden nasıl gelirse, ya düzgün diyebilirsin. Dileğimi sormadı, sorsa da söylemezdim. Sonraları bana sarılıp dakikalarca tutkuyla, coşkuyla, hırsla öptüğünde, düzgün babanın dileğimi kabul ettiğini anladım. Mutlu, doyumlu bir sevişmenin ardından kayalık yamaçların dibindeki taş evin ortasında, ahşap oymalı orta direği, ahşap hatıllı, işlemeli tavanı seyrederek, yere serdiğin şiltenin üstünde yorgun ama dingin yatarken, ''Ne dilemiştin düzgün babadan?'' diye sorduğunda, ''Senin dilediğini'' dedim. Sarıldın, bedeninle örttün çıplak bedenimi, bir kez daha seviştik. Düzgün babaya gittiğimiz gün sizden sene yeni geçmiştik, ikisi arasında gidip geliyorduk. Sey Kaji geleneğini en güzel, en otantik sürdüren saz şairlerinden biri bizim köyün yakınında bir mezrada yaşıyor. Nedense çok bilinmez. Son kalan kaynak kişiler de tuhaf şekilde parsellendi. Kimilerinin önünde kuyruk var, kimileri bilinmiyor bile. Bildiğim kadarıyla ondan çok az kayıt yapıldı bugüne kadar. Türkçe de konuşur, bir görüşün, demişti. Düzgün baba ziyaretgahı yolumuzun tam üstünde değilse de aynı yöndeydi. Biliyorum, Koe kemere düzgini üzerinde, dediğimde gülmüştü. Dersinizi iyi öğreniyorsunuz Arya Hocam. İlk defa bizim köy diyordu. Sizin köy neresi? Tunceli merkeze yakın olduğunu sanıyordum. Kızıl Kilise'den yukarıda, Kimsor Yaylası'nın üstünde, Civerik Köyü, biz Civrak deriz. Elimdeki haritada arıyorum, gülüyor. Nazımiye'nin kuzeyinde Sarı Yayla diye bak. Köyün yerini buluyorum. Hala aileden kimse var mı köyde? Artık yok. Annem de yaşlanınca Nazımiye'ye indi. En azından sağlık ocağına, doktora yakın olmak istedi. Bir de tabii düzgün babaya yakın olmak. Bütün yer adları değiştirilmiş anladığım kadarıyla. Tuhaf bir duygu değil mi bu? Alışılması güç olmalı. En genç kuşaklar köylerini, kasabalarını yeni adlarıyla bilirler zaten. Eskiler yeni adları hiç öğrenmediler. Bir çeşit sessiz, silahsız direniş denebilir. En kötü durumda olan benim kuşağımdı. Tarihimizi, kimliğimizi yitirmeye direniyorduk. Yer adı değişikliklerinin amacını biliyorduk ama yenilerin kuşatması altındaydık. İki arada bir derede kaldık yani. Yer adları Osmanlı'dan beri birkaç defa değiştirilmiş zaten. Ermenice olan adların büyük bölümü tehcirden sonra zamanla unutulmuş, değişmiş olmalı. Bir bölümü 1935'te Tunceli Kanunu ile yer adları değiştirilirken değişmiş ama çoğu hala kullanılıyor. Eskinin neredeyse tümden silinmesi, bölgenin üstünden silindir gibi geçilmesi 35'te çıkarılan Tunceli Kanunu ile olmuş. 38'deki Kırım'la da sadece haritalardan değil, hafızalardan da silinmeye çalışılmış. Ya sizin ailecense, onlara ne olmuş? Bizimki küçük bir aşirettir. Çok eskiden Horasan'dan gelenlerdenmiş, öyle anlatılırdı. Aşiretin büyük kısmı dağın ötesine Varto'ya yerleşmiş. Bizimkiler bu tarafta kalanlardan. 38'den nasıl kurtulmuşlar peki? Kurtulamamışlar. Kurtulacaklarını ümit etmişler çünkü aşiret hiç silaha davranmamış. Hatta devletin yanında hizmetinde yer almış. Aşiretin ağaları orduya erzak tedariki işini yaparlarmış. Dersim kıyımının yaşandığı döneme ait kitaplarda, tanıklıklarda yeni yeni anlatılmaya başlandı bunlar. 38'de sürgün emri çıktı diye köyün ileri gelenlerini, ağaları, beyleri, aileleriyle birlikte toplamışlar. Topladıkları 54 kişiyi Ramazan Deresi'ne öldürmüşler. 25'i çocuk yaştaymış öldürülenlerin. Hamile bir kadın da varmış aralarında. Kadının kocası da o sırada Türk ordusunda asker. Dere deyince öyle munzur gibi gürül gürül sular akan bir dere gelmesin aklına. Uçurum ya da derin yar anlamında da kullanılır buralarda dere sözcüğü. Birkaç gün sonra yeniden geliyor asker. Bu defa köy ahalisinden kim kalmışsa tümünü topluyorlar çayırlıkta. Kuyu gibi bir yer orası. Etrafı yüksek tepelerle çevrili. Ağır makineliler dört yana kurulmuş. Herkes öleceğini biliyor. Annem anasının karnındaymış. Ninemin karnı burnunda. Yere çömelmiş sonralarını bekliyorlar. Deli Devres, dedem bütün sultanlara, efendilere, ziyaretlere, evliyalara, erenlere, devlete, orduya, Kemal'e ağız dolusu küfrediyor. Dipçikle vuruyorlar, yaralanıyor, ölmüyor. Bu sırada yukarıdaki dik yamaçtan katır üstünde bir ulak geliyor. Bağırarak, işaret fişeği atarak hızla inmeye çalışıyor aşağı. Komutan yeni bir emir olduğunu anlıyor, ateş emrini geciktiriyor. Meğer ki af haberi gelmiş, böylece hayatta kalıyor bizimkiler. Apar topar 1-2 saat içinde de sürgüne gönderiliyorlar. Hayatla ölüm arasında birkaç dakika. Af haberi 10 dakika sonra gelse, katırın ayağı tökezlese dağda, yüzlerce insan, kadın, çocuk, bebe, genç, yaşlı oracıkta öldürülecek. Başka yerlerde olduğu gibi. Korkunç bir hikaye. Hikaye deme bir daha. İnsan hayatları binlerce, on binlerce insanın hayatı. Geleceğe kurulmuş bir pusu, bir halkın, bir inancın, bir kültürün ölümle, zulümle, sürgünle yok edilişi. Soykırım mı demiştiniz? Dersim'de olanlar vahşetiyle hepsine tur bindirir. Neyse, içini karartmayayım da daha fazla. 38'de köyüme, aileme ne olduğunu sormuştun da. Cansan'ın köyüne gitmedik. Ne o gün ne başka zaman. Benim içim kaldırmadı. O da teklif etmedi zaten. Aradığımız saz şairini yerinde bulamadık. Nazmiye'ye inmiş. Oğlunun evine. Epeyce yaşlandı artık. Mezrada tek başına kalmak zor geliyordur dedi Cansa. Yerinden kıpırdayanlardan değildir pek. Bu yüzden önceden haber vermeyi düşünmedim. Hata benim. Nazmiye'ye dönerken biraz önce uğradığımız mezrada yaşlıların Cansa'nın elini öpmeleri takıldı aklıma. Otele ilk geldiğimiz akşam da yaşlı biri Cansa Bey'im diyerek elini öpmüştü. Koca koca adamlar neden elini öpüyorlar Cansa? Hak etmediğim bir davranış, gelenek işte. Baba tarafım Seyit sülalesindendir. Aşiretleri pir makamındadır. Hak edilsin edilmesin pirlerden gelen erkek çocuklara saygı gösterilir. İşi şakaya vurdu, güldü. İstesem evlere konuk gider, çıralık bile alırım. O ne o? Pir köye geldiğinde kendisine verilen hediyeler, bazen para, bazen hayvan, hububat, kimden ne kadar gelirse, gönlünden ne koparsa. El ele, el hakka. 24. ayrımın sonu, sayfa 375.